Ayrım 17. Toz gibi yıldızlar. Asimov. Sayfa 182. 16. bölüm. Tazılar. Simok Aratap üniformasının içinde kendisini biraz rahatsız hissediyordu. Tiran üniformaları kısmen kaba materyallerden yapılır ve üzerinize çok iyi oturmazdı. Bu tür külfetlerden şikayet etmek askerlere yaraşmayan bir hareketti. Hatta askerlere kendilerini biraz rahatsız hissettirerek disiplini sağlamak Tiranlıların askeri geleneklerinden biriydi. Buna rağmen Aratap sıkıntılı bir şekilde ''Üniformanın yaka kısmı boynumu rahatsız ediyor.'' diyerek bu geleneğe isyan etmekten geri kalmadı. Yakası en az 12 kadar sıkı olan ve hayatında askeri üniformadan başka bir kıyafet görmeyen binbaşı Andros, ''Tek başınızayken yakanızın düğmesini açmak yönetmeliğe tamamen uygun. Ancak subaylarınızın veya adamlarınızın önünde kıyafet yönetmeliğine aykırı hareket ederseniz onlara kötü örnek olursunuz.'' dedi. Aratap burnunu çekti. Seferlerinin yarı askeri doğasının getirdiği ikinci değişiklik de buydu. Bir üniforma giymeye mecbur kalması yetmiyormuş gibi kendine güveni giderek artan yardımcısını da dinlemek zorundaydı. Üstelik adamın bu tavırları Rodya'dan ayrılmadan önce başlamıştı. Andros onunla sözünü sakınmadan konuşur olmuştu. ''Bize 10 gemi lazım olacak komiser.'' demişti. Aratap gayet rahatsız olmuş bir şekilde ona bakmıştı. O sırada genç Widmoss'u tek bir gemiyle takip etmeye hazırdı. Seferden geri dönmemesi ihtimaline karşı Han'ın koloni dairesine gönderilmek için hazırladığı raporu içeren kapsülleri bir kenara bırakmıştı. ''10 gemi mi dedim binbaşı?''
''Evet efendim, daha azı işimizi görmez.''
''Nedenmiş o?''
''Güvenliğimizi garanti altına almak istiyorum. Delikanlının bir yere gittiği çok açık ve siz de bize karşı kurulan başarılı bir komplo olduğundan söz ediyorsunuz. Muhtemelen bu ikisi birbiriyle bağlantılı.''
''Yani?''
''Yani tek bir gemiyi kolaylıkla bertaraf edebilecek iyi hazırlanmış bir komploya karşı hazır olmak zorundayız.''
Kaşlarını kaldıran Aratap'ın kontak lensleri duvar ışığının karşısında doğal olmayan bir biçimde parlamıştı. Ordunun bir ağırlığı vardı. Teorik olarak barış zamanında kararları siviller alıyor olabilirdi. Ama askeri gelenekler bir tarafa bırakılması zor şeylerdi. ''Bu meseleyi düşüneceğim.'' demişti Aratap dikkatli.
''Teşekkürler. Eğer tavsiyeme uymamayı seçerseniz ki bu tarz önerilerimin oldukça ileri düzeyde olduğuna dair sizi temin ederim.''
Binbaşı topuklarını sertçe birbirine vurmuştu fakat Aratap bu törensel hürmetin boş olduğunu biliyordu. ''Bunu anlayışla karşılarım. Ancak o takdirde bana istifa etmekten başka bir şans bırakmamış olursunuz.'' Durumu telafi etmek Aratap'a kalmıştı.
''Bütünüyle askeri açıdan aldığınız kararlara engel olmak gibi bir niyetim yok binbaşı. Bütünüyle siyasi öneme haiz meselelerdeki kararlarım için sizin de aynı şekilde düşünüp düşünmediğinizi merak ediyorum.''
''Nedir o meseleler?'' ''Örneğin Hinrik konusu. Dün onun da bize eşlik etmesini önerdiğimde bunu reddettiniz.''
''Bunun gereksiz olduğunu düşündüm.'' demişti binbaşı soğukça. ''Güçlerimiz hareket halindeyken yabancıların varlığı yalnızca moral bozukluğuna neden olur.''
Aratap hafifçe duyma sınırlarının altında kalacak şekilde iç çekmişti. Andros kendi açısından yetkin bir adamdı. Sabırsızlık göstermek bir işe yaramazdı.
''Bu konuda da size katılıyorum demişti. Ben sadece durumun siyasi yanını da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Bildiğiniz gibi Widmoss kahyasının idamı siyasi açıdan rahatsızlık vericiydi. Krallıkları boş yere karıştırdı. İdam her ne kadar lüzumlu olsa da insanlarda oğlunun da aynı kaderi paylaşmamasına yönelik bir arzu oluşturdu. Rodya halkının bildiği kadarıyla genç Widmoss direktörün kızını kaçırdı. Yani Hinriat ailesinin sevilen ve tanınmış üyesini. Delikanlıyı bulup cezalandırmak için çıkılan bir yolculuğu direktörün yönetmesi oldukça münasip, oldukça anlaşılır olurdu.
Son derece dramatik. Rodya vatanseverliği için oldukça tatmin edici bir hareket olurdu bu. Doğal olarak Tiranlılardan yardım ister ve bunu alırdı. Ama bunu önemsiz bir şeymiş gibi gösterebilirdik. Bu seferi Rodyalılar düzenliyormuş gibi göstermek hem çok kolay olurdu hem de lüzumluydu.
Komplocuların çalışmalarını ortaya çıkarabilirsek bunu Rodyalılar yapmış gibi görünecekti. Genç Whitemouth idam edildiği takdirde diğer krallıkların gözünde bunu yapan da Rodyalılar olurdu.
Yine de Rodya gemilerinin bir tiran askeri harekatına eşlik etmesine izin vermek kötü bir örnek teşkil ederdi. Bir çatışmaya girdiğimiz takdirde bize yük olurlardı. Bu açıdan baktığımızda konu askeri bir mesele haline geliyor.
Henry'in bir gemiye komuta edeceğini söylemedim sevgili binbaşım. Onun herhangi bir şeyi yönetemeyeceğini, hatta buna kalkıştığı takdirde bile telaşlanacağını eminim siz de biliyorsunuzdur. Henry bizimle kalacak ve gemide başka bir Rodyalı olmayacak.
Öyleyse itirazımı geri alıyorum komiser demişti binbaşı.
Tiran filosu bir haftaya yakın bir süre boyunca Lingayn'den 2 ışık yılı uzaklıkta bekledi ve durum giderek daha dengesiz bir hale geldi. Binbaşı Andros derhal Lingayn'e inmeleri gerektiğini savundu. Lingayn otokratı Han'ın dostu olduğunu düşünmemizi sağlayacak pek çok şey yapmış olabilir ama başka gezegenlere seyahat eden kimselere güvenmiyorum. Ayrıca o evine döner dönmez genç Whitemouth'un onunla buluşmak için buraya gelmesi çok tuhaf. Otokrat ne seyahatlerini ne de dönüşünü birilerinden gizlemeye çalıştı binbaşı ve Whitemouth'un onunla buluşmaya gidip gitmediğini bilmiyoruz. Lingayn'in yörüngesinde öylece bekliyor. Neden inişe geçmiyor?
Belki neden yörüngede bekliyor? Neleri bilip nelerden bir haber olduğunu gözden geçirelim.
Örüntüye uyabilecek bir şey sunabilirim.
Duymak isterim.
Aratap bir parmağını yakasının içine soktu ve boş yere onu esnetmeye çalıştı. Genç adamın birini veya bir şeyi beklediğini farz edebiliriz. Bu kadar yolu böylesine direkt ve hızlı bir şekilde, hatta tek bir sıçramayla kat edip de bunu sırf gezegenin yörüngesinde kararsızca beklemek için yaptığını düşünmek saçma olur. O yüzden bir arkadaşının veya arkadaşlarının kendisine ulaşmasını beklediğini söyleyebilirim. Onlarla buluştuktan sonra başka bir yere gidecek. Gezegene direkt olarak inmemesi böyle bir eylemi güvenli bulmadığını ve Lingayn'in genelinin bilhassa da otokratın komploya dahil olmadığını ama Lingaynlilerden bazılarının işin içinde olabileceğini gösteriyor.
Bariz olanın doğru sonuç olduğuna her zaman güvenebilir miyiz bilmiyorum.
Sevgili binbaşı, bu sadece bariz bir sonuç değil, aynı zamanda mantıklı da örüntüye uyuyor.
Belki öyledir ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Eğer 24 saat içerisinde herhangi bir gelişme olmazsa Lingayn'e hareket emri vermekten başka çarem kalmayacak.
Aratap binbaşının az evvel çıktığı kapıya bakarak kaşlarını çattı. Hem huzursuz kaybedenleri hem de basiretsiz fatihleri aynı anda idare etmek zorunda kalmak rahatsız ediciydi. 24 saat. Bir şeyler yaşansa iyi olurdu. Aksi takdirde Andros'u durdurmanın bir yolunu bulması gerekecekti. Kapı sinyali çaldı ve Aratap sinirle başını kaldırdı. Andros geri dönmüş olamazdı herhalde. Ama gelen o değildi. Eşikte Rodyalı Henrik'in uzun boylu kambur şekli duruyordu. Hemen arkasında ise gemide gittiği her yerde ona eşlik eden muhafız görülüyordu belli belirsiz. Teorik olarak Henrik'in geminin istediği kısmına gitmeye hakkı vardı. Muhtemelen kendisi de öyle düşünmüş, en azından dibinden ayrılmayan muhafıza hiç dikkat etmemişti. Henrik belli belirsiz gülümsedi. ''Sizi rahatsız etmiyorum ya komiser.'' ''Hiç de bile, oturun direktör.'' Aratap ayakta kaldı ama Henrik bunu fark etmiş gibi görünmedi.
''Sizinle görüşmek istediğim önemli bir şey var.'' dedi direktör.
Ardından duraksadı ve bakışlarındaki kararlılık biraz azaldı.
''Ne kadar büyük ve güzel bir gemi bu böyle.'' dedi. Tamamen farklı bir ses tonuydu.
''Teşekkürler direktör.'' Aratap neşesiz bir tebessüm takındı. Kendilerine eşlik eden 9 gemi tipik bir şekilde çok küçüktü. Fakat şu anda içinde durdukları sancak gemisi, tasfiye edilen Rodya donanmasının tasarımlarından uyarlanmış büyük bir modeldi. Gün geçtikçe bu tür gemilerin donanmaya daha fazla eklenmesi, Tiranlıların askeri ruhlarının yumuşamaya başladığını gösteren ilk emareydi belki de. Çarpışma birimleri hala 2-3 kişilik küçük kruvazörlerden oluşsa da üst rütbeliler karargahlarını daha büyük gemilere kurmak için bahaneler bulup duruyordu. Aratap bundan rahatsız değildi. Eski askerlerden bazıları giderek artan bu yumuşamayı bir yozlaşma işareti olarak görüyordu.
komiser ise medenileşme. Belki de sonunda, hatta yüzyıllar sonra Tiranlılar fethettikleri halklarla birleşebilir. Nebula krallıkları da tek bir halk haline gelebilirdi. Ve bu iyi bir şey olabilirdi. Bu tür görüşlerini hiçbir zaman yüksek sesle dile getirmiyordu doğal olarak.
Size bir şey söylemeye geldim, dedi Hinrich. Bir müddet düşüncelerini kafasında evirip çevirdi, sonra tekrar söze girdi. Bugün halkıma bir mesaj gönderdim. Onlara iyi olduğumu, suçluyu çok kısa bir süre içerisinde yakalayacağımızı ve kızımın sağ salim eve geri döneceğini söyledim.
Güzel, dedi Aratap. Bu onun için yeni bir haber değildi. Mesajı kendisi yazmıştı. Öte yandan Hinrich'in mesajı kendisinin yazdığına, hatta bu seferi bizzat düzenlediğine dair kendini ikna etmiş olması imkansız değildi. Aratap içinde çok küçük bir acıma belirtisi hissetti. Adam gözle görülür bir biçimde dağılıp parçalarına ayrılıyordu.
Halkın, bu iyi organize olmuş haydutların saraya düzenlediği baskından oldukça rahatsız olmuş görünüyor. Sanırım direktörleri olarak böylesine çabuk harekete geçmemden ötürü benimle gurur duyuyorlardır ha komiser. Hinriyatların hala güçlü kimseler olduğunu görecekler.
Cılız bir zaferle doluymuş gibi görünüyordu.
Sanırım öyle düşünecekler, dedi Aratap.
Düşmana yaklaştık mı?
Hayır direktör, düşman hala aynı yerde, Lingey'nin yörüngesinde bekliyor.
Hala mı? Ah, bu arada size ne söylemek için geldiğimi hatırladım.
Adamın heyecanı giderek arttı ve dili dolaştı.
Bu çok önemli komiser, size söylemem gereken bir şey var. Gemide bir hain var, bunu kendim keşfettim. Hemen harekete geçmeliyiz.
Hain? Fısıldamaya başladı. Aratap sabrını yitirdiğini hissetti. Bu zavallı aptalın suyuna gitmek gerekli bir şeydi elbette. Ama bu iş giderek zaman kaybı haline geliyordu. Bu gidişle direktörün çok geçmeden kafayı üşütüp işe yaramaz bir kuklaya dönüşeceği açıktı. Yazık olacaktı.
Hain falan yok direktör. Adamlarımız güvenilir ve sadıktır. Birisi sizi yanlış yönlendiriyor. Yorgunsunuz.
''Hayır, hayır'' dedi Hinrich, Aratap'ın bir anlığına omzuna koyduğu kolunu hafifçe iterek. ''Neredeyiz?''
''Nerede olacak?''
''Burada.''
''Demek istediğim gemi nerede?'' ''Vize ekrana baktım, yakınlarımızda hiç yıldız yok. Uzayın derinliklerindeyiz, bunu biliyor musunuz?''
''Tabii, elbette.''
''Lingey'nin yakınlarında da değiliz, bunu biliyor musunuz peki?''
''Lingey'in 2 ışık yılı mesafede.''
Ah ah ah komiser, bizi dinleyen kimse yok değil mi, emin misiniz?
Adam ona doğru eğilirken Aratap da kulağını ona yaklaştırdı.
O zaman düşmanın Lingey'nin yakınlarında olduğunu nereden biliyoruz? Yerini tespit edemeyeceğimiz kadar uzakta, bize yanlış bilgi veriliyor ve bu da ihanete işaret ediyor.
Eh, deli olabilirdi fakat iyi bir noktaya değinmişti. Bu teknisyenleri ilgilendiren bir mesele direktör. Bizim gibi rütbeli kimseleri değil, ben bile çok fazla şey bilmiyorum.
Ama bu seferin lideri olarak bilmem gerekli. Lider benim değil mi?
Temkinli bir biçimde etrafına baktı.
Aslına bakarsanız binbaşı Andros'un emirlerimi yerine getirdiğini düşünmüyorum. Güvenilir biri midir? Ona nadiren emir veriyorum elbette. Bir Tiran subayına emir vermek garip olur. Öte yandan kızımı bulmak zorundayım. Adı Artemisia. Kızımı kaçırdılar. Ben de onu geri almak için tüm bu filoyu topladım. O yüzden bilmek zorundayım, anlıyorsunuz ya. Düşmanın Lingen civarında olduğunu nasıl bildiğimizi öğrenmem gerek. Kızım da orada olabilir. Onu tanıyor musunuz? Adı Artemisia.
Komisere yalvarırcasına baktı. Ardından bir eliyle gözlerini kapayıp özür dilerim benzeri bir şey mırıldandı. Aratap çene kaslarının gerildiğini hissetti. Önündeki adamın yaslı bir baba olduğunu, Rodya'nın aptal direktörünün bile bir babanın hislerini taşıyabileceğini unutmak kolaydı. Onun bu şekilde acı çekmesine göz yumamazdı.
Açıklamaya çalışacağım, dedi kibarca. Uzaydaki gemilerin yerini saptamaya yarayan kütle ölçer adında bir aygıt olduğunu biliyor musunuz?
Evet, evet.
Yer çekimi etkilerine karşı hassastır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
Ah evet, her şeyin bir çekim kuvveti vardır.
Hinrich öne eğilmişti ve bir o elini bir ötekini gergince kavrayıp duruyordu.
Gayet iyi. Şimdi bir kütle ölçer doğal olarak yalnızca gemi yakınlardayken kullanılabilir. Yaklaşık 1 milyon kilometreden daha kısa bir mesafede.
Ayrıca diğer gezegenlerle arasında makul bir uzaklık olmalı. Aksi takdirde sadece gezegenin yerini tespit edebilirsiniz. Çünkü çok daha büyüktür.
Ve çok daha büyük bir yer çekimine sahiptir.
Aynen öyle dedi Aratap. Hinrik memnun olmuş göründü. Komiser devam etti. Biz Tiranlılar başka bir aygıta daha sahibiz. Hiper uzayın dört bir yanına dalgalar gönderen bir verici, uzay dokusunun elektromanyetik olmayan özel bir tür distorsiyonunu yansıtıyor. Başka bir deyişle ne ışık ne radyo ne de uzay altı dalgalarına benzeyen bir şey, anlıyor musunuz? Hinrik cevap vermedi, kafası karışmış gibi görünüyordu. Aratap çabuk çabuk anlatmaya devam etti.
Yani farklı, nasıl olduğunun önemi yok. Dalgaları geri yansıtan bir şeyi tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla herhangi bir Tiran gemisinin nerede olduğunu daima biliyoruz. Galaksinin öteki ucunda ya da bir yıldızın arkasında bulsa bile.
Hinrik ciddiyetle kafa salladı.
Şimdi dedi Aratap, eğer genç Widmoth sıradan bir uzay gemisiyle kaçmış olsaydı yerini tespit etmemiz çok zor olabilirdi. Ancak şu anda bir Tiran kruvazöründe olduğundan kendisi farkında olmasa bile nerede olduğunu daima biliyoruz. Lingay'nin yakınlarında olduğunu bu sayede öğrendik işte. Dahası elimizden kaçamaz. O nedenle kızınızı kurtaracağımızdan emin olabilirsiniz.
Hinrik gülümsedi. Bravo, tebrik ederim komiser. Çok zekice bir numara bu.
Aratap kendini kandırmadı. Hinrik'in anlatılanların çok azını anlayabildiğini biliyordu. Fakat bunun bir önemi yoktu. Sözlerini kızını kurtaracaklarını garanti ederek tamamlamıştı. Ve adamın zayıf idraki her nasılsa bunun Tiran bilimi sayesinde mümkün kılındığını anlamıştı. Bu zahmete sırf Roddyalı'ya acıdığı için katlanmadığını söyledi kendi kendine. Tam aksine, bari siyasi nedenlerden ötürü adamın tamamen yıkılmasına engel olmak için yapmıştı bunu. Belki de kızının dönüşü vaziyeti düzeltirdi. Öyle olmasını umdu. Kapı sinyali tekrar çaldı ve bu kez içeri binbaşı Andros girdi. Hinrik'in koltuğun kolçağına yasladığı kolu gerildi ve yüzüne korkulu bir ifade yerleşti. Güçlükle ayağa kalkıp konuşmaya başladı.
Binbaşı Andro...
Ama Tiranlı onu aldırış etmeden çabuk çabuk konuşmaya başlamıştı bile. Komiser dedi, vicdansız konum değiştirdi.
Lingay'ne inmediler herhalde diye sordu Aratap sertçe.
Hayır dedi binbaşı, Lingay'nin oldukça uzağına sıçradılar.
Ah güzel, yanlarına başka bir gemi de katılmıştır belki.
Ya da birkaç gemi. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sadece onu tespit edebiliyoruz.
Her halükarda yine peşinden gideceğiz.
Emirleri çoktan verdim. Sadece sıçramanın onları atbaşı Nebula'sının hemen kıyısına götürdüğünü belirtmek için geldim.
Ne?
O yönde önemli bir gezegen sistemi yok. Geriye sadece tek bir mantıklı açıklama kalıyor.
Aratap dudaklarını ıslatıp aceleyle pilot kabinine seyirtti. Binbaşı da peşinden gitti. Hinrik ansızın boşalan odanın ortasında öylece kala kaldı. Ve bir iki dakika boyunca öylece kapıya baktı. Sonra omuzlarını hafifçe silkerek tekrar yerine oturdu. Yüzü ifadesizdi ve uzunca bir müddet boyunca sadece oturdu. Seyir subayı, vicdansızın uzay koordinatlarını kontrol ettik efendim. Kesinlikle Nebula'nın içindeler dedi.
Önemi yok dedi Aratap. Gene de onları takibe devam edin.
Binbaşı Andros'a doğru döndü.
Beklemenin faydalarını görüyor musunuz? Artık pek çok şey ortada. Komplocuların karargahı Nebula'nın içinden başka nerede olabilirdi ki? Başka nerede aramalarımızdan kaçabilirlerdi? Çok güzel bir örüntü.
Böylece uzay filosu Nebula'ya girdi. Aratap 20. kez otomatik olarak vize ekrana baktı. Aslında bu yaptığı çok anlamsızdı. Çünkü ekran zifiri karanlıktı. Görünürde tek bir yıldız bile yoktu.
Bu herhangi bir iniş gerçekleştirmeden yaptıkları 3. duruş dedi Andros. Anlamıyorum amaçları ne? Neyin peşindeler? Her seferinde birkaç gün boyunca duruyor ama yere inmiyorlar.
Bir sonraki sıçramayı hesaplamaları uzun sürüyor olabilir dedi Aratap. Görüş açısı sıfır.
Öyle mi düşünüyorsunuz?
Hayır, sıçramaları çok isabetli. Her seferinde bir yıldızın çok yakınına gidiyorlar. Bunu yalnızca kütle ölçer değerleriyle başaramazlar. Tabii eğer yıldızların konumunu daha önceden bilmiyorlarsa.
O zaman neden inmiyorlar?
Sanırım dedi Aratap, yaşanılabilir gezegenleri arıyorlar. Belki de komplocuların üssünün yerini onlar da bilmiyordur. Ya da en azından tam olarak değil.
gülümsedi. Tek yapmamız gereken onları takip etmek.
Seyir subayı topuklarını birbirine vurup onu selamladı.
Komutanım.
Ne var dedi Aratap başını kaldırıp ona bakarak.
Düşman gezegenlerden birine iniş yaptı.
Aratap sinyal düğmesine basıp binbaşı Andros'u yanına çağırdı.
Andros dedi komiser Tiran'la içeri girdiği sırada sana da söylediler mi?
Evet, inip onları takip etmelerini emrettim.
Bekleyin, yine aceleci davranıyor olabilirsiniz. Lingane'e derhal inmek istediğiniz zaman yaptığınız gibi. Bence sadece bu gemi gitmeli.
Bunun için ileri sürdüğünüz sebep nedir?
Eğer destek güce ihtiyacımız olursa burada kuru vazörlerin başında olacaksınız. Şayet karşımızdaki gerçekten de güçlü bir asi üssüyse yalnızca tek bir gemiyle geldiğimizi düşünecekler. Size bir şekilde haber yollayacağım. Böylece siz de Tiran'a geri çekilebileceksiniz.
Geri çekilmek mi?
Eksiksiz bir filoyla dönmek için.
Andros bunu bir süre düşündü.
Pekala, zaten en kullanışsız gemimiz bu. Çok büyük.
Gemi sarmallar çizerek aşağı inerken gezegenin görüntüsü vize ekranı yavaş yavaş doldurdu.
Yüzeyi oldukça çorak görünüyor efendim dedi seyir subayı.
Vicdansızın tam yerini tespit edebildiniz mi?
Evet efendim.
O zaman görülmeden yapabileceğiniz kadar yaklaşın.
Artık atmosfere giriyorlardı. Gezegenin gündüz tarafına geçerlerken gökyüzü parlak bir mora büründü.
Aratap yaklaşan yüzeye baktı. Uzun takipleri nihayet sona ermek üzereydi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 193.